Ayrım 9. 112. sayfa. Daracık salon karanlık olana kadar ışıklı bölümlerin hepsini birbiri ardına söndürdüler. Garsonlardan biri bir bataryayı döndürmeye başladı. Etrafa parlak beyaz halkalar yayıldı. Sonra oda kapandı. Havasız ortamda keskin bir dezenfektan madde kokusu hissediliyordu. Sırtımı tahta ve kadifeden sert bir duvara dayamıştım. Dirseğiyle beni ittiğini hissettim. Şimdi neler oluyor? Bilmiyorum. Henüz hiçbir şey yok. Eğleniyor musun? Pek değil efendim. İki sigara havaya kalkıp indi. Hışırtılı elbisesi olan genç bir kadınla yanımda sessizce gülüştüğünü duydum. Kadın bizim masamıza oturmuştu. Bilmiş gözleri vardı. Boynu, omuzları ve göğüs kısmı açıktaydı. Şampanya içiyorduk. Ve uzak köşelerdeki meraklı gözler bizi izliyordu. Etraftaki karanlık rahatsızlığıma az da olsa iyi geliyordu. Arkamızdan gelen alkışlar barın sessizliğinde yankılandı. İki striptizci ve numaralarını sergilemekte olan bir sihirbaz gördüm. Ona tüm olup biteni kulağına fısıldayarak anlattım. Sihirbaz buruşmuş suratlı yaşlı bir adamdı. Numarasını şapkasının içinden en az 12 tane kanat çırpan güvercin çıkararak bitirdi. Striptizci kızlarsa hızlı ve açgözlü tavırlarla hareket ediyorlardı. Kadınlar bardan kalkıp etraftakileri incelemek için yarım daire çizerek yanımıza geldiklerinde içlerinden biraz önce yanımızda olan tekrar masamıza oturdu. Hemen gülmeye ve kötü İtalyancasıyla konuşmaya başladı. Alkışlar kuru ve orantısız olarak tekrar başladı. Karanlıkta perdenin açıldığını fark ettim. Piyanoda hızlı bir melodi çalıyordu. Ve bu siyah sahnenin en ucunda üç küçük ve fosforlu iskelet dans etmeye başladı. Tüm eklemlerinin etrafı parlıyordu. Ve hızlı bir şekilde müziğe ayak uydurarak dans ediyorlardı. Birden piyano onlara ihanet ederek bir tango parçasına geçti. İskeletler birbiri ardına ne yapacaklarını bilmez halde kala kaldılar. Sonra yavaş yavaş müziğe ayak uydurarak tekrar sıraya girip yuvarlak eklem yerlerini aynı ritimde döndürmeye başladılar. Sonra müzik kesildi ve üç iskeletin arasından siyahlar içinde Hintlilere benzeyen bir genç görünerek alkışlara başını eğip utangaç bir gülümsemeyle selam verdi ve hemen yok oldu. Sadece İtalyanca küfürleri öğrenmiş, her zaman olduğu gibi. Gülerek duvara doğru yaslandı. Güzel değil mi? Kuzey sığırı. Hadi dokun. Dene bir kere. Merak etme, ısırmaz. Biraz cesaret. Böylesine kolay rastlanmaz. Çok mutluymuş gibi iç geçirerek kızın göğsünü bastırıyordu. Gülerek kendini ondan kurtarmadan önce kız gözlerime baktı. Sonra sallanarak konuştu. Ya ben aç? Bonfile, evet bonfile lütfen. Dişlerini göstermeden gülüyordu. Sesine verdiği kız çocuğu tonunu çok çalıştığı belliydi. Bahse girelim, bizi haydut sandı. Bizimki eğlenmeye devam ediyordu. Bir yandan da parmaklarını sinirli bir şekilde masada dolaştırıyordu. Sahnede yağlı vücudunda ateş gezdiren zenci bir adam gösterisini yaparken garson masaya bonfile ve biraz da şampanya getirdi. Her bir alevle birlikte siyah bir petrol dalgası havaya yükseliyordu. Bavullarımızı istasyondaki eşya bölümüne bırakmıştık. Sabah ilk trenle Napoli için şehirden ayrılacaktık. Bu kadın buradan ancak gece 4'ten sonra çıkabilecek, dedi. Ne yapacak? Bizim gitmemiz gerek. Bizimle istasyona gelecek. Nihayet bizi uğurlayacak birisi var. Işıklar açılır açılmaz kız ona doğru yanaştı ve kulağına bir şeyler mırıldadı. Belki de bir şey söylememiş, sadece hafifçe nefes alıp vermişti. Ama bizimki bu parfüm dalgasının etkisiyle hareketsiz kala kaldı. Ona en başından beri burada paramızı çaldıklarını ve bunun çok aptalca olduğunu söyledim. Bu hep böyledir ve böyle olması iyi. İnan bana. Yoksa utanıyor musun? Diye sordu. Utanmanın ne ilgili var? Sadece aptalca buluyorum, o kadar. Sinirlenmiştim. Bir adım ötemizde bir garson bekliyordu. Tatlılıkla karşılık verdi. Kısaca neden bundan mahrum kalayım sence? Para yüzünden mi? Haklısın. Kısa bir süre sonra yaşlılar evini boylayacağım. Ama bunu başka bir zaman düşünelim. Sana uyar mı? Garsonun onunla ilgilenmesine engel olarak hemen koluna girdim. Birden yükselen müzik sesinin ve gölgenin arasında kaldık. Dirseğiyle tekrar kalçamı itmeye başladı. Hey Chico, bu kızın kafasında ne var biliyor musun? Güzel bir çanta. Sadece 1000 İsviçre frangı olduğunu söyledi. Ne kadar ucuz değil mi? Dikkatli ol. Ona paraların sende olduğunu söyledim. Çantayı onun evine çok yakın bir dükkanda satıyorlarmış. Treni kaçıracağın kesin. Yoksa kaçırmaz mısın? Doğru söyle. Aklından başka bir şey geçmedi mi? Kız bana bakıyordu. Yüzünde her duruma uygun şekilde gülümsemeye hazır bir hal vardı. Güzelliğiyle ışıldıyordu. Garson içinde şuruplu 4 tane kayısının olduğu bir tabak getirdi. Kız bunlardan birini kaşıkla alıp yavaş ve edalı bir hareketle dilinin üstüne yerleştirdi ve yavaşça çiğnemeye başladı. Yarı kapalı gözleri birden bana doğru döndü ve dikkatle bakmaya başladı. Ona karşılık vermem için beni zorluyordu. Şampanya burnum ve beynim arasında beni taciz ederek görevini yapıyordu. Göz kapaklarımın ağırlaştığını hissediyordum. Kız ise baygın bir suratla kayısıların hepsini mideye indirmeye kararlıydı. Vakit biraz daha geçince tekrar bara gittim. Gösteri bitmişti. Ve piste dönüştürülen sahnede birkaç çift birbirlerini sürükleyerek dans ediyordu. Kırmızı ve mavi gölgeler oluşturup sonra yok eden bir ışık dönüp duruyordu. Masaya 2 kahve geldiğini gördüm. Neredeyse hiç içmedim. İçerisinin havası zehirli bir hale gelmişti. Barın etrafında oturanlar arasında sihirbazı görür gibi oldum. Sahnede durduğundan daha yaşlıydı. Kırışıklıkları tozlarla kaplıydı. Bir sandalyeye yaslanmış, yalnız başına zar atıyordu. Sol tarafında uzun bir sandviç vardı. İskeletleri oynatan zenci de bir şeyler içmek için bir an karanlıkta göründü. Yalnızlık içinde etrafına baktı ve sonra gözden kayboldu. Dayanmak için nefes nefese bir hikaye anlatan bizimkinin sesine konsantre olmaya çalıştım. Masayla duvar arasındaydı. Sol kolu serbest bir şekilde yanında sallanıyor, sağ kolu ise sigaraya yapışıp duruyordu. Gelip giden ışıklar altında yüzü şeklini kaybediyordu. İşte bu mağarada yüce tanrım. Her şey bir mağaradan ibaret. Kim bilir nasıl yapıyorlar. Çalışmayı kastediyorum. Yaşamayı. Körler ve çalışıyorlar. Üretiyorlar. Anlıyor musun? Böcekler diyorum. Bir saattir seninle konuşuyorum Chico. Uyuyor musun yoksa? Miden mi bulanıyor? Böcekler. Nereden mi biliyorum? Bir defasında körler danışma merkezine telefon ettim. Yemin ederim. Parmaklarımla okumayı öğrenmek istediğim falan yoktu. İlk başta hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Düzülmüş birkaç diplomalı doktorun dediği gibi, yeniden öğrenmekten daha güzel ne olabilir ki? Neyse, telefonda nazik ve sempatik bir kadın sesi karşılık verdi. Öyle bir gülüyordu ki sanki sürekli mutlu olduğunu sanırsın. Çok da sakindi. Elbette o kadar sakin bir kadın çok çirkin olmalıydı. İnanır mısın? Bana telefonda yarım saat kör böceklerin nasıl çalıştıklarını ve buna benzer şeyleri açıkladı. Karanlıkta. Çalışan bir köstebek düşün mesela. Solucan yiyen ve tüneller kazan bir etobur. Gece yaşıyor. O ve eşi Bayan Köstebek tarımsal ürünlere ne kadar da zarar veriyorlar değil mi? Anlatabiliyor muyum? Sonra işçi beyaz karıncalar var. Sonra da az sempatikler. Çünkü aseksüeller. Yani sadece kör değil, aynı zamanda aseksüeller. Bununla tabiat anamızı ödüllendiriyorlar. Çalışıp, kurup, kazıp yiyecek topluyorlar. Zehirli olmayan yenilebilir mantarları bile topluyorlar. Sana yemin ederim, eğer bana inanmıyorsan araştır. Bunları iyi kraliçeleri mantarları yiyip kilo alıp günde 40 bin yumurta üretirken yapıyorlar. O kız artık körler merkezinde çalışmıyor. Sonra birkaç kez daha ona telefon ettim. O kibar leşini yengeçler yemiştir belki. Belki de sadece sıkılmıştır. Hatta belki de bir daha benim sesimi duymamak için ofis değiştirmek istemiştir. Onu çok iyi anlıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Telefona kadar kendimi nasıl sürükledim bilemiyorum. Sihirbaz yeşil bir kişinin üstünde zarlarını döndürerek bize bakıyordu. Ağır bir şekilde güvercinlerini düşündüm. Huysuz barman numarayı çevirip kayıtsızca ahizeyi bize uzattı. Ne gecesi? Sabah oldu. Senin için günahlarından arınmak için sabah ayine gitme vakti değil mi? Boğuk bir ses ve çılgın bir neşeyle teyzesine bağırıyordu. Karşı tarafın nefes alışlarını ve mızmız sesini duymamak için ahizeyi kulağından uzaklaştırıyordu. İyi olduğum anlaşılıyor herhalde. Hem de çok iyi. Cenazeme gelmeyeceksin. Rahip kuzenin de gelmeyecek. Bugün gördüm. O da umutsuz vaka. Bana baronu çağır. Yatağımın üstünde uyuduğunu biliyorum. Baronu istiyorum. Hemen. Ah baron, sen misin? Nasılsın? Hadi ses ver. Sadece bir nefes. Hadi güzelim. Hadi şişko. Elbette beni tanıdın. Benim. Hadi şişko. Güzel bir iç çekebilir misin? Hadi ama kıymettim benim. Senin bıyıklarını keseceğim. Biliyor musun? Teyzenden mi utanıyorsun yoksa? Hadi ses ver. Yok mu? Sen de geber o zaman. Telefonu kapattı. Elleri titriyordu. Barman iki bardak koyu renkli likör koydu ve sert bir şekilde konuştu. Müessesenin ikramı. Reddetmeye niyetlenmedim bile. O kendininkini içti. Sonra el yordamıyla benim bardağımı da buldu. Ot dedi öksürerek. Sindirime iyi gelen ve ferahlatan bir karışım efendim, dedi barman. Sihirbaz bize arkasını dönmüştü. Eğik sırtını ve ceketinin arkasındaki rengi solmuş işlemeyi görüyordum. Peki ya rahip kuzenimi uyandırırsak ne olur? Sadece bir fikir. Belki bize ihtiyacı vardır. Belki onu bizimle Napoli'ye gelmeye ikna ederiz. Yanımızda bir rahip işimize yarayabilir. Tanrı aşkına efendim, diye cevap verdim. Ama hemen sonrasında hiçbir konu hakkında konuşamayacak durumda olduğumu fark ettim. Küçük rahibimiz çok başarılı. Bu şekilde eğleniyor. Ama sen Çiko, sen hiç kimsesin. Koca bir hiç. Neden bana eşlik etmiyorsun? Barmenin kauçuk suratında hafif bir gülümseme belirdi. Sen bir dost değilsin. Konuşmuyorsun. Şarkı söylemiyorsun. Kuyruğunu sallamıyorsun. Nesin sen? Geçkin bir kadın mı? Çünkü aynı onlar gibi sıkıntılısın. Darıldın mı? Hayır efendim. Dengemi sağlayabilmek için ellerimi bara dayalı tutuyordum. Avuçlarımın içinde nemli tahtayı hissediyordum. Barman üçüncü bardak karışımını döktü. Kafamda istemediğimi işaret ettim. Diğeri kabul ederek bardağı aldı. Bardan çıktığımızda etrafa evlerin üstünde doğmakta olan güneşten çok açık renkte bir yeşillik yayılıyordu. Üç taksiden ikisinin şoförleri koltukta direksiyon arasında uyuyorlardı. Üçüncü şoför ise gazete okuyordu. Pislik kadın. Bize istasyona kadar eşlik etmek için ona hiçbir şey mal olmazdı. Amiral kızı da değil. Pislik olanların hep amiral kızları olduğu söylenir. Nedenini hiç bulamadım. Onu alıkoymak için hiçbir şey demedin Chico. Onu içeride bir daha hiç görmedin mi? Hayır. Kadın bizden 20 metre ötede yürüyordu. Vücudunun açık yerleri güneş ışığı altında parlıyordu. Bir arabaya binerek yanımızdan geçti. Gözlerini ve yüzünü güneşten korumak için dirseğiyle kapatmıştı. Böyle devam et. Birkaç dakika içinde kendi kendime konuşuyor olacağım. Tımarhanelik. Ne seyahat ama. Kendime yoldaş olarak hayvanları seçmeliydim. Chico, neden beni tramvayın altına atmıyorsun? Zorlukla ayakta duruyordu. Omuzu benimkilerin üstüne yıkılmış, dizleri ise çözülüyordu. Arada içi titriyordu. Napoli ve ölüm. Takside de konuşmaya devam etti. İstasyona doğru bomboş sokak ve meydanlardan geçerken söylediklerini tekrarlıyor, heceleri vurguluyor ve öksürüyordu. Bense kafamda tatilin çoktan geçirdiğimiz ve gelecek günlerini hesaplamaya çalışıyordum. Şampanyanın asidi rahatsız edici sesler çıkararak midemden yukarı doğru yükseliyordu. Nefesimi tutarak hıçkırığımı geçirmeye çalışmaktan vazgeçtim. Büyük bir çeşme etrafında döndük. Suyun rengi metal gibiydi. Bu havayı ve taze sesi içine çekmek için kafasını camdan dışarı çıkardı. Sonra tekrar konuşmaya başladı. Baron da aynı. Bir ses çıkarsaydı ne olurdu? Bana hep telefonda bunu yapar. Sinirlenir, alınır. Ama mutlaka bir şeyler homurdanır. Oysa bu defa hiçbir şey yok. Her zamankinden daha huysuzdu. Sence suç bende mi Chico? Solucanlarla mı karşı karşıyayım? Daha iyi ölsün diye kör edilmiş, zavallı bir kanarya gibi kendi kendimi takdir edip duruyor muyum sence? Güldü ve sonrasında geğirerek durdu. İki büklüm olup midesini tuttu. En son bardakta verdiği şey neydi? Gübre mi? Gözlerime gölge düşmüş ve boğazımı sıkıştırıyordu. İnik düşmemek için onunla savaşıyordum. Dikkatimin dağılmaması için gözlerimi kapı koluna dikmeye çalıştım. Göz kapaklarımın kapanmaması gerekiyordu. Taksici sert bir fren yaparak veda bile etmeden bizi istasyonun karşısında indirdi. Sallanarak yürürken bastonunu havaya kaldırıp konuştu. Buradan gitmek ne büyük şanssızlık. Burada kalamamak ne kötü. Tıpkı Neron gibi. Sakin bir hamal sayesinde karışıklıktan kurtulup bavullarımızı alabildik. Tabak ve bardaklar barın çöpüne yığılmıştı. Yüksek sesle konuşanların yarattığı boğuk yankı kafatasımı deliyordu. İstanbul'a ya da Kalkütay'a gidebilirdik ama elbette Napoli'de karar kıldım. 3 saatlik uykuyla duruyorum. Bu kadar eğlendiğim için iflah olmaz bir aptalım. Tanrı beni cezalandırsın. Trende yine şikayetlerine başladı. Dudaklarım osmordu ve uyku haliyle sayıklıyordu. Kendimi bir köşeye atıp camdaki gölgeliklerin ardına gizlenmeye çalıştım. Işık çok güçlenmişti ve koruyla ışık saçan bir bıçak gibi göz kapaklarımdan içeri sızıyordu. Etraftaki bağırışmalar, vahşi çığlıkları anımsatıyordu. İşte bunlar kendimizin kalıntıları. Biz buyuz. Napoli ve ölüm. Alnında büyük ve kararmış bir damar ortaya çıktı. İçeride kimse var mı? Hiç kimse yok efendim. Tren hareket etmeye başladı.